Ayrım 39, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 385. Öksürüğünü kesmeye ve su yutmaktan kurtulmaya çalıştı ama bedeni ona ihanet etti. Zihninin ihanet etmeyeceğini düşündü. Konsantre olacaktı, bundan kurtulmanın yolunu bulacaktı. Hayır, bulamayacaktı, bunu kabullenmesi gerekiyordu. Artık vazgeçmeyi diledi, yoksa düşünmek istediklerini düşünmesinin başka yolu yoktu. Aklından ailesini geçirdi ve korkunç ama güzel bir an için Teresa'nın, oğulları avukat Frank ve rahip olacak Andrew'un, güzelim Christina'nın ve yine güzelim Gianna'nın yüzlerini canlandırdı gözünün önünde. Ve sonra her türlü kontrolü kaybetti ve tıpkı az önce susmuş olan Buick'in elektrik sistemi gibi. Tom Hagen'ın da yaşamı sönmeye başladı. Son anda gözünün önüne gelen tüm yaşamı değil, Sonny oldu. Ölmüş olan Sonny Corleone, vurularak ölen. Ama onun gördüğü o arka sokaktaki çocuk Sonny'di. Tom Sonny Corleone ile arkadaş değildi, en azından başlangıçta. Bu Sonny ile ikisinin uydurduğu bir yalandı. Ve hatta kendi kendilerine, birbirlerine bile söylemişlerdi bu yalanı. Hiç söylemedikleri şey ise Sonny'nin niye Tom'u evine götürmeye karar verdiği, yani o soğuk günde cehennem mutfağında olanlardı. Aslında Sonny ve daha büyük iki oğlan mahallenin İrlanda kısmında kötü bir yerdeki arka sokakta yollarını şaşırmış dolanıyorlardı. Fakat orası Tom'un nerede saklanacağını, nerede uyuyacağını ve ısınacağını ve hatta en iyi yiyeceklerin olduğu çöp kutularının yerini bildiği bir muhitti. Havada kar kokusu vardı. Büyük bir kar fırtınası başlamıştı. Köşede bir adam sustalı çakı satıyordu. Gerçekte bir pezevenkti ve gözünde bir sorun vardı. Çocuklar çakıların kaça olduğunu sorunca oğlan çocuklarına bıçak satmadığını söylemiş, onlar da çocuk olmadıklarını söyleyerek itiraz etmişti. Adam bunun üzerine feryat gibi bir kahkaha koparmış ve öyle olduklarını kanıtladıklarını söylemişti. Ancak bir çocuk ben çocuk değilim derdi. Tom Hagen da çocuk olmadığını söyleyebilirdi ama gözü yaralı pezevengin herhangi bir umuda kapılmasını istememişti. Zaten o saklanıyordu ve hiçbir şey söylemek istemiyordu. Pezevenk çocuklara, İspanyol ve İtalyan asıllılara da bir şey satmadığını söylemiş ve çocuklar bu hakaret üzerine sertleşince bıçaklarından birini kapıp Sonny'yi boğazından yakalamıştı. İki büyük çocuk koşarak kaçmışlardı. Pezevenk olan bıçak satıcısı aynı zamanda başka bir şeydi ve Tom bunu biliyordu. Tom onun kızlarını doğradığını görmüştü ama adamın kızlarıyla bir şey yapmak istediği yoktu. Gözü yaralı bıçak satıcısı yarım sandviç uğruna cinsel organını ağzına alarak emecek, başı belada çocuklar buluyordu ama sonra bıçak çekiyor ve sandviçle filan uğraşmıyordu. Tom Hagen bu adamdan uzak durmuş ve asla sandviç için filan kimsenin şeyini emmemişti. Ama bazen açlık acısı yüzünden o kadar gözü dönüyordu ki pekala kendisinin de aynı şeyi yapabileceğini düşünüyor ve öyle günlerde bu adamı, bıçak satan bu pezevengi görmediği için kendini şanslı buluyordu. Fakat şimdi adam Sonny'yi arka sokağa sürüklüyordu ve Tom hiçbir şey düşünmeden harekete geçti. Tıpkı onun gibi grotesk bir yaratığa yakışır şekilde uluyarak yerinden fırladı ve bir tahta parçası kapıp adamın kafasına indirdi. Herkesin şansına kesinlikle Sonny'nin biraz daha fazla Hagen'ın ve hatta insanlığın şansına tahta parçasında bir çivi vardı ve çivi kadın ve bıçak satan adamın boynuna saplanıp yağan karın üstüne kırmızı bir şerit halinde kan fışkırttı. Aslında adamın da şansınaydı. Çünkü kötü ve şiddet dolu bir hayatı vardı ve artık o hayat son bulmak üzereydi. Tom'un hayatı da son bulmak üzereydi artık. Neden bütün hayatı şerit gibi gözünün önünden geçmiyordu ki? Neden bunu görüyordu şimdi? Gördüğü şey şuydu, Sonny ile birlikte gözü yaralı adamı yumrukluyorlardı. Adam yere yığılınca da tekmelemeye başladılar ve onun artık hareket etmediğini kavrayınca, ki bu anlık bir durum da olabilirdi, sonsuza kadar da sürebilirdi. Tom suyun altında sanki başı yana düşmüş gibiydi diye düşündü, durup soluklandılar. Etraflarına bakındılar ve olaya tanık olan paltolarına sarılmış kadın erkek yetişkinleri gördüler. Muhtemelen anne babaydı hepsi. Kimse bu gözü yaralı adamı özleyecekmiş gibi görünmüyordu ve yetişkinler birer birer arkalarını dönüp kendi kendilerine mırıldanarak uzaklaştılar. Tom ile Sonny bakıştılar. Aslında o anda yaptıklarından başka bir sürü şey yapabilirlerdi ama onlar onu yaptılar. Yani kahkahalarla güldüler. Az önce olan her şeyi unutmak için deli gibi güldüler. Sonunda gülmekten canları yandı çünkü hava çok soğuktu ve onlar çok gülüyordu. Ağlamak için saç kılı kadar çok neden vardı ama ağlamadılar. Tom annesi ölünce de babası ölünce de ağlamıştı ama o anda ağlamadı ve bir daha da asla ağlamadı. Hayatının sonuna kadar bir kez bile, ki hayatı bir bataklığın içinde son bulmak üzereydi. O sırada Sonny de ağlamamıştı ama yufka yürekli duygusal adamın tekiydi ve cenazelerde, düğünlerde, acıklı filmlerde ve özellikle de hastane koridorunda beklerken o güzelim ikiz kızları Francesca ile Catherine'i ve zamanı gelince de oğullarını gördüğü anda koca gözyaşları dökmekten utanmamıştı. Tom da yanındaydı, üç seferinde de. Mike ile Fredo sadece ikizler doğduğunda gelmişlerdi. Tom şimdi bunları gördüğüne memnundu ve o sırada kendi çocuklarını da o hastane penceresinin ardında görünce neredeyse sevinçten ağlayacaktı. Ama bir yandan da olmaması gereken büyük bir acıyla da sarsılmıştı. Yoksa olmalı mıydı? Yani ölürken. Tom karısının parmaklarını teninde gezerken hissetmek için her şeyden vazgeçebilirdi. Her şeyden. Her şeyden. Ama onun yerine yine Sonny ile birlikteydi. Ölmüş olan ve karda ölü olarak yatan pezevengin başında duran Sonny ile. Sonny kendinden büyük olan çocuğun gözlerine baktı ve bir yetişkinin, bir babanın yapacağı şekilde hayatta yapılması gereken şeyler olduğunu, bunların yapıldığını ve asla dile getirilmediğini anlattı. İnsan onları savunmaya da çalışmazdı çünkü savunulamazlardı, sadece yapılırdı. Sonra da unutulurdu. Sonny de elini uzatıp ''Benim adım Santino Corleone'' dedi. Ölü pezevengin boynundan artık buhar fışkırıyordu. Tom da ''Tom Hagen'' dedi ve el sıkıştılar. Birlikte oradan uzaklaştılar. Sonny bir kolunu Tom'a dolamış, Tom da ona aynı şeyi yapmıştı. Sonny Tom'a nerede yaşadığını sordu ve Tom sadece başını sallamakla yetindi. Sonny Tom'a adamın gözüne ne olduğunu sordu ve Tom bir tür enfeksiyon olabileceğini bilmediğini söyledi. Annesinde de aynı şey olmuş, sonra da ölmüştü. Sonny Tom'un babasını sordu ve Tom onun annesinin ölümünden sonra yıkıldığını ve birkaç ay sonra başarıyla kendini içkiden öldürdüğünü anlatamadı bile. ''Pekala o zaman'' dedi Sonny, ''artık sen ve ben kardeşiz.'' Tom Hagen'ın hayattaki son düşüncesi, Corleone ananın, ki o da ölmüştü, o gün önüne koyduğu o koca mavi makarna kasesi, yağlı koyu domates sosu, Corleone ananın sesi, yemesini emredişi oldu. 27. Bölüm. Yatağa gelsene. Rita Duval geceliği ve karışmış kızıl saçlarının üstüne çıkardığı uyku maskesiyle otelin loş lobisine gelmişti. Michael paralı telefonun yanına çektiği yüksek arkalıklı koltuğa yayılmıştı. ''Yarın, sabahın 3 olduğuna göre yarın oldu sayılır. Bu da yatağa gelmen için gayet makul bir sebep sevgilim. Gel biraz uyu.'' ''Uyuyabileceğimi sanmıyorum.'' dedi Michael. ''Yine de yatağa gel.'' dedi kadın. ''Onu yapabileceğimi de sanmıyorum.'' ''Bir şey yapmanı istemiyorum ki.'' dedi. ''Sadece dinlen. Haydi bırak da sana ilgi göstereyim azıcık. Yapabilirim biliyorsun.''
''Elimden gelmez.
Haber çıkmadı galiba.'' Michael başını salladı. ''Teresa'yı geri aradın mı?''
''Aramadım.'' dedi. Tom'un ararım deyip de aramaması o kadar alışılmadık bir şeydi ki, Michael Florida'dan evini aramış ve Teresa'ya bir saat kadar önce Tom'dan haber almayı beklediğini söylemişti. Aralarında yaşanan son olayları hatırlayan Teresa, hemen bunun başka bir kadınla ilgisi olduğu sonucunu çıkarmıştı. Michael da tek dertlerinin başka bir kadın olmasını umduğunu belirtmişti. O zaman Teresa bir ağıt tutturmuştu. Michael telefonu onun suratına kapamak zorunda kalmıştı. ''En azından şafak sökene kadar bekleyeceğim sanırım.'' ''Daha da iyisi al nereye?'' aratırdı Teresa'yı. ''O da arabayla buraya geliyordu. Orada güneş yaklaşık bir saat sonra doğacak biliyorsun değil mi?''
''Ya sen nereden biliyorsun?''
''Ben Fransızım.'' dedi kadın.
''Bunun Fransız olmakla ne alakası var?''
Kadının elleri bir tür vo ile hareketi yaparcasına dans etti. ''Güneşe ve gün doğumuna tutkunuzdur. Yeni bir günün başlangıcı öyle değil mi? Ve daha fazla sevincin.''
''Evet.''
''Yeni günden söz etmişken şekerine baktırdın mı? Çünkü yarın da daha iyi olmazsın eğer...''
Sorun yok dedi Michael. Şekerini kontrol altında tutuyordu artık. Uzun süredir bir sorun çıkmamıştı. New York'a dönmemiz gerektiğini düşünmüyorsun değil mi? Rita'nın sesinde yürek burkan bir korku ve umut karışımı vardı. Ha?
Evet diye düşündü. Hayır dedi. Tabii ki geri dönmüyoruz. Söyleyememişti. Kadının yüzü aydınlandı.
Rita nişanlanmak istiyordu ama Michael çocuklarıyla arasında iyi bir ilişki kurulmadan bunu düşünmeyi bile kabul etmiyordu. Daha da önemlisi Michael, Mary ve Anthony ile o kadar çok buluşmasını son anda iptal etmişti ki bunca yol gelip onları görmeden dönme düşüncesine dayanamıyordu. Ayrıca vereceği armağanlar vardı. İşe yarayacağını umduğu armağanlar. Bunu da gerçekleştirmesi gerekiyordu.
Tom'un aramamasının makul bir sebebi vardır herhalde dedi. Aşırı tepki veriyor olabilirim. Muhtemelen hiçbir şey yoktur.
Eğer muhtemelen bir şey yoksa dedi kadın, o zaman mutlaka yatağa gelmen gerekir.
Michael sanki istese çaldırabilirmiş gibi telefona baktı. Birkaç saniye sonra yatağına uzanmış, farbalalı tenteyi seyrediyordu. Rita teselli etmek için belki iki dakika kadar göğsünü okşamış, sonra uyuyakalmıştı.
Güneş doğduğunda Michael hala uyanık olarak yatıyordu. Sonunda yataktan kalkıp duş yaptı, giyindi ve paralı telefonun başında oturmaya gitti.
İçindeki ses ne diyor dedi Michael.
Al Neri kadın garsona, sosisli az pişmiş 3 yumurta dedi. Michael garsonun farkına bile varmamıştı. Aç değildi ama o da aynı şeyi ısmarladı, kendini yemeye zorlayacaktı. Otelin az aşağısındaki bir lokantada kahve içiyorlardı. Rita hazırlanmak için odaya dönmüştü. Al oldukça dinlenmiş görünüyordu. Gelirken arabayı kullanacak birini bulmuş ve kendisi uyumuştu. Michael'ın ise göz altlarında torbalar vardı ve ağarmış saçları darmadağınıktı. Pekala 60'ın üstünde olabilirdi.
İçimdeki ses göz altında olduğunu söylüyor.
Şimdiye kadar Sid Klein'dan bir haber almış olmaz mıydık?
Sid Klein'i aradın mı?
Aradım, haftalardır konuşmamış Tom'la.
İlla ki o yüzden almışlardır demiyorum dedi Al.
Judy bu çanan olayını kastediyordu.
İçimde federallerin ona bir şeyler kakaladığına dair bir his var. Tom seninle konuşurken peşindeki FBI aracından söz etmişti, öyle değil mi? Bu da Tom'a onlardan başka kimsenin bir şey yapamayacağını gösterir. Artı FBI'ın şu Arizona'daki kızdan da bir şeyler öğrendiğini biliyoruz. Bu sefer de Bev Geraci'yi kastediyor. Yani benim hislerim böyle.
Sadece hislerin mi?
Belki ondan biraz fazlası. Tom anlaşmayı yapmaya gidiyor ve sonra hop ortadan kayboluyor. Ya o rüşvet meselesi yüzünden ya da alakasız başka bir şeyden bilmiyorum. Tek yaptığım sorularına cevap vermek. İçimden ne geldiğini sordum, ben de onu söyledim.
Neri omuz silkti.
Doğrusunu istersen diye fısıldadı. Gözaltı değilse bir parça rahatlayacağım.
Rahatlamak mı dedi Michael, nasıl yani?
Bak, Tom neredeyse senin kadar benim de kardeşim sayılır dedi Al. Ama yine de Sicilyalı değil, İtalyan bile değil. Dostlarını satan İrlandalı gangsterler biliyorum ama bizden biri bunu asla yapmaz.
Tom bizden biri.
Olmadığını söylemiyorum dedi Al ama eğer iş uzun süreli bir hapis cezasına dönerse şahsen ben bile gerilirdim. Tom'un görünüşte sadakati vardır ama vicdanında yoktur. Bunu sen herkesten iyi bilirsin. Hayatta yaptığı hiçbir şeyin Tom Hagen'ın kendi menfaatine yaramaktan daha önemli bir işlevi olmamıştır. Sana ve ailene sadakat gösterir ama eğer işler başka bir noktaya gelirse...
Michael bıçağını delik deşik formika masaya vuruyordu.
Tom benim kardeşimdir dedi. Bana bu sözleri söylediğini bile unutmaya gayret edeceğim.
Doğru dedi Al, haklısın. Haddimi aştıysam özür dilerim, teşekkür ederim.
Yemekleri geldi ve Michael da yemeye çalıştı. Michael daha ilk yumurtasını didiklerken Al neredeyse hepsini silip süpürmüştü bile.
Yani dedi Michael, Tom'un anlaşmayı yaptığından %100 emin miyiz?
Geary ve Tamarkin'le açıkça konuştum. İkisi de evet diyor dedi Al.
Ben Tamarkin, Tom'un 9 gibi otelden ayrıldığına yemin ediyor. Her şey de bunu gösteriyor.
Ve primler ödenmiş.
Ödenmiş dedi Neri. Anlaşmanın yapıldığından eminim. Hatta New Jersey'den bazı tanıdıklarımızla bile konuştum. Kara Tony Strachey ile konuştuğunu anlatmak için güneş gözlüğünün siyah kılıfını salladı. Top yuvarlanıyor. 66'daki senato şeyi tamamdır.
New Jersey'yi boş ver. Miami'den kimle konuşuyorsun? Hangi adamlarımızla?
Neri ümitsizce omuz silkti.
Bu ne anlama geliyor?
Tom'dan başka orada iş yapan kimimiz var ki? Richie Nobilio gırtlağına kadar New York'taki işlere gömülmüş vaziyette. Oradaki Fort Lauderdale işlerini yürütenler de hep alt düzeyden adamlar dedi Al. Orada başka da kimsemiz yok. Sonuç alacak kimsemiz.
Michael emin misin dedi. Hiç kimse mi?
Al birkaç işkence dolu saniye geçirdikten sonra Michael'ın Nick Geraci'yi kastettiğini anladı. Ya da belki de Al sadece sosisinin son birkaç lokmasıyla meşguldü.
Sanmıyorum dedi sonunda. Bu ihtimali tamamen göz ardı edemeyiz. Ama o bölgede olsa bile Tom'u ele geçirebileceğine ihtimal vermiyorum. Bana FBI takipçileri o olasılığı ortadan kaldırdı gibi geliyor.
Peki FBI'dan bir şey bulamaz mıyız?
Uykusuzluktan böyle konuşuyorsun dedi Al.
Nasıl bulacağız?
Michael içini çekti. Zor dedi ama imkansız değil.
Eğer bu işe beni yollamak istiyorsan nasıl yapacağımı da söyle. Bu arada Miami'den de bazı tanıdıklarını aradım dedi Al.
Bir yandan da garsona tekrar kahve getirmesini işaret etmişti.
Gerçekten akıllı adamlardır, o bakımdan endişe etme. Ayrıca tedbir olarak Tommy de Panama kentinden oraya hareket etti. Eğer olaylar kötü bir sona ulaşırsa Tommy oradaki adamımız olabilir.
Tommy mi dedi Michael? Tommy'yi mi yolladın?
Zaten Florida'daydı.
Florida'nın ne kadar büyük bir eyalet olduğu hakkında bir fikrin var mı? Muhtemelen arabayla 10-12 saat sürer. New York'tan uçakla birini yollasak daha çabuk varırdı.
Patron, birini daha yollamamı istiyorsan söyle yeter. Ve bunu Tommy'ye yeterince güvenmediğin için istediğini söylersen alınmam.
Tommy'ye hiç güvenmiyorum. Tek bildiğim Tommy'nin aradığımız hain olduğu. Bu da onca kez peşine düştüğü köstebeğin neden onu hiç ısırmadığını açıklıyor.
Tommy hain değil dedi Al ama öyleyse icabına bakacak ilk kişi ben olurum.
Sanki bu konuda bir şansın varmış gibi konuşuyorsun.
Bu konuda şans istemem eğer iş oraya gelirse.
Michael başını salladı. Sevgili Al, iyi ya da kötü sonsuza kadar beraberdiler.
Tommy iyidir dedi Michael en azından şimdilik. Tabağını itti, yemeğinin ancak yarısını yiyebilmişti.
Bana yine de şunu söyle dedi. Geary bildik bir mal. Ama söylesene ben Tamarki'ne niye güvenmemiz gerekiyor?
Yanlış anlama ama dedi Al. Senin için endişelenmeye başlıyorum. Tom'a bir şey yapmak ben Tamarki'nin ne işine yarayacak ki?
Michael kahvesinden büyük bir yudum aldı. Bilmiyorum dedi ama şu anda hiçbir şeye kesin gözüyle bakamayız.
Ne zaman baktım ki dedi Al.
Michael masanın üstünden uzanıp eski dostunun omzuna vurdu. Hagen'la ilgili durumun ışığında Al ve şoförü Tommy'ye rapor verdiği aylarda sadakatini kanıtlamış olan Torba Donnie, Michael orada olduğu sürece Maine'de kalmaya karar verdiler. Çocukları almaya giderken daha büyük olduğu için Al'ın arabasını, siyah bir Coupe de Ville aldılar. Torba Donnie otelde kaldı, arabayı Al kullanıyordu. Rita sevimli bir çaresizlikle çocukların yanında nasıl davranacağını bilmediğini anlatıp duruyordu. Michael daha önce ona bilmesi gereken her şeyi kendi çocukluğundan hatırlayacağını söylemişti. Ama bu sefer sadece dinliyordu. İşin sırrı bazen kadınların konuşmalarına izin vermekti. Az sonra Trask Akademisi'ne giden üç şeritli dolambaçlı yola varacaklardı. Biraz geride bir dağıtım minibüsü ve iki tane pikap vardı. Pikaplardan biri bir tekne çekiyordu, diğeri ise bir trailer. Kay buradaki ortaokulda ders veriyordu ve çocuklarla birlikte göl kenarında fakültenin sağladığı eski taş evlerden birinde oturuyordu. Michael Corleone ne zaman buraya gelse eve döndüğü hissinden kurtulamıyordu. Kay ve çocuklar tam Michael'ın onlar için düşündüğü şekilde yaşıyorlardı. Sadece Michael kendini dışarıda buluyordu. Bu durumun ortaya çıkmasına yol açan olayları sayabilirdi ama açıklayabilmek ayrı bir konuydu. Üniversitedeyken günün birinde ya yine bir üniversitede ya da bunun gibi bir hazırlık okulunda matematik dersi vermeyi umuyordu. Michael sivil doğal kaynakları koruma gücü için çalışırken ve daha sonra Sicilya taşrasında Corleone kasabasının dışında yaşarken çocuklarını açık havada kentlerin maddi manevi pisliklerinde uzakta yetiştirmeye and içmişti. Kay New Hampshire'lıydı ve ilk günlerin heyecanından sonra New York'ta yaşamaktan bıkmış ve kocasının hayalini paylaşmaya başlamıştı.
ve denemişlerdi. Tahoe Gölü'ndeki ev gündeme gelmişti. Oradayken Michael'ın etrafına bakıp güçlüklerine rağmen hayalini yaşadığını düşündüğü zamanlar olmuştu. Ve belki de en azından bir süre için yaşamıştı da. Fakat başka zamanlar da vardı, en kötü zamanlar. Ona ve ailesine makineli tüfeklerle ateş açılan zamanlar. Bunun başına gelmesine Fredo izin vermişti. O kanlı ve karmaşık kabuslar böyle şeylerden kaynaklanıyordu. Yine de burası canlı bir soru işaretiydi. Michael ne işinde ne şahsi meselelerinde kararlarını ikinci kez düşünmekten hoşlanmazdı. Onun dünyasında insanı öldürebilecek bir kusurdu bu. Fakat Trask Akademisi olayı özetlemek için burayı hep böyle düşünürdü. Bütün delikanlılık düşlerinin toplamıydı. Yaygın bir tepenin üstünde yoğun main ormanlarıyla çevrili ve aynı zamanda plajdan sadece bir saat uzakta olan bir yerde oturup iyi yetiştirilen atletizm takımlarında yer alarak Amerikan yönetici sınıfının oğullarıyla kızlarıyla birlikte büyüme imkanı bulmak. Şimdi ise buraya çocuklarıyla yeni baştan tanışmak ve onlara çıktığı ve muhtemelen bir gün onunla evlenmeyi düşüneceği uman kadını tanıştırmak üzere bir konuk olarak geliyordu. Eğlence dünyasındaki geçmişine rağmen Rita kelimenin tam anlamıyla çok tatlı bir insandı. Michael ona çok düşkündü, ona alışmıştı. Birlikte olunması kolay bir insandı, onu sevmesi de mümkündü. Fakat taş evinin beyaz verandasında Kay'i ilk gördüğü anda Michael başka biriyle asla evlenmeyeceğini anlamıştı. Çoğu entelektüel kadın gibi Kay de yaşı ilerledikçe daha hoş görünüyordu. Arkaya taranmış saçları hafif göl esintisiyle tatlı bir şekilde çarpılmıştı, kolları çıplaktı ve sağlıklı teni bluzundan yarım ton açıktı. Krem rengi pantolonu 1940'ların tarzında dökümlüydü ve onu görünce Michael elinde olmadan ilk tanıştıkları zamanki halini hatırlamıştı. Ama şimdi dahası da vardı. Kalçaları daha dolgun, yüzmekten ve tenis oynamaktan ötürü kolları daha güçlüydü. Genç kız havası olgun bir sükunet tarafından ele geçirilmiş ve yerini ona bırakmış gibiydi. Hepsinden güzeli çocuklarıyla sarmalanmış oluşuydu. O da onları kollarının altına almıştı. Ama sahiplenir gibi değil de daha çok yumuşak bir şekilde babalarına doğru iter gibiydi. Mary solundaydı, yazlık elbisesi içinde, saçları özenle şekil verilmiş 11 yaşındaki kız. Bir tayın kıpırtılı haliyle kendini zor tutuyordu. Anthony ise sağdaydı. Onda da yeni yetmeliğin hantallığı ve 13 yaşına gelmiş bir erkek çocuğun somurtuk küstah bakışları vardı. Daha maçına birkaç saat olmasına rağmen beyzbol üniformasını giymişti. Oğlunun yeni genişleyen göğsünde kırmızı iple işlenmiş kurtlar yazısı okunuyordu.
39. ayrımın sonu. Sayfa 396.